Ayrım 4.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda piyanist George Reinwald eşliğinde 25 Aralık 1952'de verdiği ilk resitalinden sonra bu görev yoksa keyfi mi demeliydim? Leyla'nın Ankara yaşantısının bir parçası oldu. Ankara'nın tek düze sıradan akşamlarını biraz olsun renklendirmek, kente yıldızlı bir boya çekmek için devlet konuklarını ağırlamak eşsiz bir fırsattı. Bu akşamların birinde Leyla Gencer, Amerika Cumhurbaşkanı Ike Eisenhower için Purcell'ın Didone aryasını, bir başka akşam ise Fransız Parlamento Başkanı George Bidault ve Dışişleri Bakanı için Guando'nun Faust operasından Mücevherler aryasını söylüyordu. Mareşal Tito, Adenauer, Harry Truman, onu alkışlayanlar bir elini bırakıp öteki elini öpenler arasındaydı. Şah Rıza Pehlevi ve Mahzun Gözlü Prenses Süreyya'ya, Ürdün Kralı Hüseyin'e, Yunanistan Kralı Paolo ve Kraliçesi Federica'ya, Kral Faysal'a, Türkiye Cumhuriyeti Leyla Gencer'in aryalarını sundu. Amerikan Büyükelçisi, petrol milyoneri George McGain Menotte'nin Konsolos operasında Leyla'yı izlediğinden beri hayrandır ona. Ankara'nın tüm çiçekleri McGain'in siparişlerini karşılamaya yetmez. Amerikan elçiliği Leyla şerefine verilen davetlerle her gece ışıl ışıldır. Gazetelerde evlenecekler, evleniyorlar dedikoduları. Leyla şaşar bu dedikodulara. Onun aslan gibi bir kocası vardır. McGain'in de gül gibi karısı. Japon büyükelçisi Shinichi Kamimura'nın Butterfly operasından sonra Sayın Leyla Gencer'e tarihi bir kimononun takdimi nedeniyle düzenlediği görkemli tören, İspanyol büyükelçisi ve Kraliçe Elizabeth'in yeğeni Duke de Beon'un Carmen'in başına bu taç yaraşır diye armağanlar sunduğu davet, bürokrat Ankara'nın gecelerini şenlendiriyor, parıltılara boğuyordu. Yalnız sesiyle söylediği aryalarla, verdiği resitallerle değil, her konuda konuşabilme, sohbet etme yeteneğiyle, engin kültürüyle ve kişiliğiyle de insanların kendine çekiyor Leyla. Işığa koşan kelebekler çeşit çeşitti. Kimi cevheri yakalamak istiyor, kimi kanatlarına bir tutam yaldız tozu bulaşmasıyla mutlu oluyor, kimi o çevrede görünmüş olmakla yetiniyordu. Yalnızca devlet başkanına, bakanlara ya da büyükelçilere ulaşabilmek, onlara yaranabilmek için de bu ışığa doğru kanat çırpanlar yok değildi. Krallar, kraliçeler, prensler, prensesler, dükler, baronlar, devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, şaşalı parıltılı geceler. Bütün bunlar da yetmiyordu Leyla'ya. Opera temsilleri, tiyatro temsilleri, köşkte, elçiliklerde, konser salonlarında, resitaller, konserler, gece gündüz çalışmalar, provalar. Bütün bunlar yetmiyordu Leyla'ya. Ankara Leyla Gencer'e dar geliyordu. Dedikodular, kıskançlıklar, dönen çarklar Leyla Gencer'e Ankara dar getirtiliyordu. Bir gala. Aradan çok yıllar geçti. Aradan çok uçurumlar, çok korkular, çok ölümler, çok dünyalar geçti. Yıl 1990. Leyla Gencer'le birlikteyim. Ne İstanbul'da ne de Arizona'da. Milano'dayız. Bu kitap için çalışıyoruz. Milano'dayız, çalışıyoruz ama bu gece başka bir gece. Bu gece her şeyi çalışmaya, düşlemeye, düşünmeyi, konuşmayı, dinlemeyi, ağlamayı, gülmeyi, anmayı, anımsamayı, sormayı, her şeyi bir yana bırakabiliriz. Bu gece Scala açılıyor. 7 Aralık 1990 Cuma akşamı, Milano'nun Scala Operası, Mozart'ın Idomeneo eseriyle açılıyor. Bestecinin 200. ölüm yıl dönümü nedeniyle Mozart yılını karşılamaya hazırız. Evet, tamam, yalnız Scala Operası, yalnız Milano kenti değil, tüm İtalya neredeyse bir yıldır bu geceye hazırlanıyor. Evet, tamam, 1968'de bu eser Scala'da İlk temsil edildiğinde başrol Elektra, Leyla Gencer'indi. Bu nedenle aylardır, haftalardır, günlerdir konferanslar veriyor, Mozart üzerine seminerler hazırlıyor, basın, radyo, televizyon onun görüşlerine, onun demeçlerine yer veriyor. Ama bütün bunlar geride kaldı. Şimdi sıra gala gecesinde. Bir limuzin, üniformalı şoförü, başka türlüsü elbet düşünülemez. Kentin daracık sokaklarında ilerlemeye çalışıyoruz. Tüm trafik akışı o gece galaya göre düzenlenmiş. Scala alanına yaklaştıkça kaldırımlarda birikmiş kalabalıklar çoğalıyor. Trafik ve güvenlik görevlilerinin sayısı artıyor. Araçların ilerleyişi yavaşlıyor. Hani tam Scala'nın kapısının önünde değil de şimdi bulunduğumuz köşede. Opera binasına bir iki blok kala arabadan insek, yürüsek kesin daha çabuk varacağız. Hadi inip yürüyelim mi? Ben tam kapının önünde inerim. Adetim böyledir diyor. Of, bu primadonnaların işte böyle kaprisleri var. O köşede insek çoktan varmış yerlerimize oturmuştuk bile. Hayır, limuzinden inmedik. İçinde oturup milim milim ilerlemeye başladık. Sonunda Scala'nın önündeki küçük alana vardık. Alan içeri girecek ünleri görmeyi bekleyen ve meraklılarla dolu. Ahşap barikatlar ve atların üzerinde üniformalı görevliler Scala'nın kapısına uzanan geçidin iki yanını sarmışlar. Sonunda limuzinimiz geçidin tam önünde durdu. Leyla Gencer uzun siyah elbisesi, sırtında beyaz kürk pelerini otomobilden indi. O anda, evet tam o anda ortalığı bir uğultu kapladı. Herkes, ama herkes alandaki kapının önünde, kapının ardındaki herkes. Leyla, Leyla, Leyla diye bağırıyor, alkışlıyor. La Signora, La Regina, Kraliçe diye sesleniyor. Leyla geldi, Leyla geldi diye çırpınıyordu. O anda ne barikat ne görevli dinleyen oldu. Fotoğrafçılar koşuştu, kameramanlar koşuştu, flaşlar patladı. Leyla dur, Leyla kıpırdama. Yine flaşlar, yine flaşlar. Leyla'ya yol açın, izin verin Leyla geçsin. O bir kraliçe edasıyla, ne diyorum ben, hiç kraliçe olur mu? Bir tanrıça edasıyla başını dimdik duruyor. Sağa sola başını eğerek selam veriyor, gülümsüyor. Gülümseyişi karşılayan taraf daha çok Leyla diye bağırıyor. Bir iki adım ilerliyor, yine duruyor, hiç belli etmeden kalabalığa şöyle bir tartıyor. Memnun kalmış olacak ki eliyle de halkı selamlıyor. Selamı karşılayan taraf daha çok Leyla Gencer, La Regina diye bağırıyor. Birkaç selam daha, birkaç tebessüm daha. En içten, daha aç içten ya da eh bu kadarı size yeter tebessümleri. Fotoğrafçılara pek de önemsemeden bir bakış. Bir anlık bir poz, uzanan mikrofona birkaç sözcük, yine başını hafif eğerek bir selam. O dimdik duran başın hafifçe sağa ya da sola eğilmesi sanki müthiş dramatik bir aksiyon. Elini sıkmak, elini öpmek isteyenlere hiç tereddütsüz ama hep yüksekten uzanan el. Ve tanrıça Scala'dan içeri girdi. Biri bana, kendine gel desin, düş mü görüyorum yoksa, gerçek mi bu sahneler? Daha bitmedi. İçeri girdiğimizde Scala'nın yer göstericilerinden, smokinli devlet adamlarına herkes yolunu kesiyor, elini sıkmak, elini öpebilmek için yarışıyordu. Bir ara yere diz çöküp, evet evet yere diz çöküp elini öpenleri bile gördüm. İdomeneo'nun birinci perdesinden sonraki arada hayran çemberini yarıp oturduğu şeref locasından çıkamadı Leyla Gencer. İkinci arada hayranlardan izin isteyip, beni elimden yakaladığı gibi Scala'nın yaldızlı koridorlarından kulise, şef Maestro Riccardo Muti'nin odasına götürdü. Kimselerin giremediği bu odada Muti ile Leyla Gencer'in kucaklaşması. Söyle nasıl buldunları? Leyla Gencer'in bu kez yalnız kraliçe gibi değil, hocaların hocası gibi yanıtlaması. O gece Elektra rolünü oynayan Amerikalı genç soprano Carol Vanessa içeri girip Leyla Gencer'i görmesi ve heyecandan sararıp yaprak gibi titreyerek "Oh my God, oh my God, aman Tanrım" nidalarından sonra "Sizi dinleyiciler arasındaysınız, ben şimdi nasıl söyleyeyim, devam edebilir miyim, mahvoldum" diye boyuna sarılması. 22 yıl sonra bile olsa Leyla Gencer'le aynı rolü oynamanın ağırlığı altında ezilmesi. Leyla Gencer'in onu rahatlatıp yüreklendirmesi ve temsil sona erdiğinde baştaki sahnelerin tekrarlanması. O gece izlediğim sahnelerin hele limuzinden inip Scala alanına yaptığı antre şokunu kolay kolay üzerimden atamadım. O bunu fark etti. Niye bu kadar şaşırıyorsun cicim? Sen de 25 yıl Scala'da başrol oynarsan sana da aynı şeyi yaparlar. Milanolular beni sever, hepsi bu. Evet, hepsi bu. Her şeyi bu denli basit. O geceyi, Scala'daki gala gecesini biri bana anlatsaydı uyduruyor derdim. O geceyi, o gecenin Leyla Gencer'ini bir yerde okusam inanmazdım. Yazan abartıyor derdim. Tıpkı İstanbul'u, Ankara'yı, San Francisco'yu, Napoli'yi, Köln'ü, Milano'yu anlattıklarında dediğim gibi. Ama kendi gözlerimle gördüm. Asla beni terk etmeyecek Scala'nın girişindeki o Leyla uğultusunun kendi kulaklarımda duyduğum. O geceyi yaşadım. O geceyi yaşadıktan sonra İstanbul'un Nişantaşı'ndaki bir apartman dairesinin İtalya'nın en güzel sayfiyelerinde olan Aranzano'daki güzelim yazlık evin Milano'daki Viale Milano'daki apartman katını niye Leyla Gencer'e dar geldiğini daha iyi anladım. Ama şimdilik daha buna zaman var. 1950'li yıllarda kalmıştık ve Ankara'ya, Leyla'ya dar geliyordu. Bir zincirin halkaları. Ben bir şey yapmadım ki, her şey kendiliğinden oldu. Evet, İtalya ile Türkiye arasındaki kültür anlaşması imzalanması için o bir şey yapmadı. Böyle bir anlaşma zaten vardı. O sormadı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Kont Pietromarchi sordu. Bir anlaşma çerçevesinde niçin Roma'da radyoda bir konser vermiyorsunuz? Bir aylık bir kültür değiş tokuşu. Bavulunu kaptığı gibi Roma'dadır. Hotel Mediterraneo. Bu otelin görüntüsü ve görkemi bugün bile elinde bavulu Roma'ya yalnız gelmiş, dünya görmemiş genç bir kadını korkutmaya yeter. Hele o günlerde, 1953'te. Hiç kuşkum yok, o korkmamıştır. Otele şöyle bir göz atmış, yaşayacaksam en iyisini, en görkemlisini yaşayacağım demiştir. Ama radyo konseri yaklaştıkça korkmaya başlar. Karnından başlayan boğazına kadar yükselen bir korku. Ya o gün sesi çıkmazsa, ya kısılırsa, ya... Kolay değil, Rai stüdyolarında canlı yayın. Neyse ki prova günü için biraz rahatladı. Ona en büyük sanatçılara eşlik eden değerli bir piyanist vermişlerdi. Giorgi Favoretto. Provanın sonunda Favoretto ona, siz niye İtalya'da söylemiyorsunuz? Mesleğinizi neden burada sürdürmüyorsunuz? Diye soruyordu. Leyla çoktandır bildiğini, konservatuara girdiği günden beri kendisine tekrarladığını Favoretto'ya söylemedi. Ben nasılsa günün birinde Scala'da söyleyeceğim demedi. Sizin İtalya'da öyle büyük sanatçılarınız var ki beni ne yapacaksınız demekle yetindi. O gün geldi, soprano ve piyanist minicik stüdyoya kapandılar. İzleyici yok stüdyoda. Yayın saatinin gongu vurdu. Favore ve Duparco ezgileri, kimselerin adını sanını bilmediği genç bir sopranonun, üstelik Türk sesiyle tüm İtalya'ya yayıldı. Yayının bittiği, stüdyonun kapısındaki kırmızı ışık söndüğü an kapı açıldı. İçeri büyük bir telaş ve büyük bir sevinçle biri daldı. Maestro Mario Labroca, Rai'nin genel müdürü, müzik yönetmeni. Böyle şey görmedim, telefonlara yetişemedik. İtalya'nın her yerinden kim bu soprano diyor soruyorlar. Biraz sakinleşip ekledi Mario Labroca. Sizi önümüzdeki yıl Rai'deki bir konser ve bir opera için angaje ediyorum. Derhal mukavele imzalayalım. Evet, yine o bir şey yapmamıştı. O minicik stüdyoya girip şarkı söylemekten başka. Bir büyükelçinin girişimi, bir piyanistin iltifatı, İtalyan radyoları, genel müdürünün teklifi. Her gün zincire yeni bir halka ekleniyordu. Ve vurucu darbe niteliğinde bir girişim daha. İtalya'nın yabancı ülkelerle kültür ilişkilerinin, ikili kültür anlaşmalarının başında Baron de Giore, Rai konserini dinledikten sonra şöyle diyordu. Napoli'de San Carlo Operası'nın müdürüne bir telgraf çektim. Mutlak sesinizi ona dinletmelisiniz. Niçin Napoli? Çünkü Baron de Giora Napolili. Çünkü opera yaşamında Roma, Milano, Napoli operayı birbirleriyle kıyaslayan rekabet. Çünkü Napoli'nin San Carlo Operası Milano'nun La Scala'sından sonra ikinci sırayı kapmış durumda. Leyla treni atladığı gibi Napoli'ye gidiyor. Roma-Napoli arası kaç kilometre bilmiyorum. Trenin hızını bilmiyorum. O yolculukta ne kadar sürdü bilmiyorum. O yolculuğa ne kadar düş, ne kadar umut, ne kadar endişe, korku, ne kadar sevinç, coşku, ne kadar özlem sığdığını bilmiyorum. Bilemiyorum. Roma-Napoli arasındaki o trenin yolcusu da bu yolculuğun tüm yaşamını değiştireceğini bilmiyor şimdilik. İlk sınav. Napoli, San Carlo olanı. 300 yıllık geçmişiyle San Carlo Operası. Leyla içeri girdi. Gözleri kamaştı. Kat kat yükselen balkonlar, localar, altın yaldızlı kaplı süslemeler, kadife koltuklar, tavanda franksler, 3000 kişilik bir mücevher. Tiyatro salonu boştu. Tek tük bir iki kişi. Hayır, onların arasında opera müdürü Di Costanzo'yu göremedim. Olsun, sahneye çıktı. Ona piyanoda Di Ferdinando, hani Ankara'daki hocası, çalıştırıcı eşlik edecekti. Aylardan Temmuz, Di Ferdinando memleketi Napoli'de tatilini geçiriyor. Leyla sahneye çıktı. Bu bir sınavdı. Bunun bir sınav olduğunu o da, onu dinleyecek olan birkaç kişi de biliyordu. Leyla sahneye çıktı. Sahneden salon, balkonlar, localar, freksler daha da görkemli görünüyordu. Önünde uzanan karanlıkta tümünü, her ayrıntıyı görür gibiydi. Bütün bu görkemin içine çekti. Yüzyıllardır bu sahneden nice sesler geçmişti. Rossini'nin çoğu operası ilk kez burada sahnelenmiş, bu sahnede opera tarihine mal olmuştu. Piyanodan ilk notaların gelmesini beklerken son olarak bir de şunları geçirdi aklından. Burası harika bir yer. Nasıl olsa burada bana opera söyletmezler. Bu sahnede ilk ve son söyleyişim olacak. Onun için bunun tadını son damlasına kadar çıkar Leyla. Yalnız kendin için söyle. Şarkı söylemenin keyfi için söyle. Öyle yaptı. Önce La Traviata, sonra La Fronzo del Destino, Kaderin Gücü operalarından birer arya söyledi. Yalnız kendi için, yalnız şarkı söylemenin o harikulade tadı için. Bu tat, bu keyif sona erdiğinde salonun en arka koltuğundan birinin ona doğru koştuğunu gördü. Bu Prima Sovrintendente, operanın müdürü Pasquale di Contanzo'ydu. Gözlerini Leyla'nın gözlerinden ayıramadı. "Signora, bizimle çalışmaya ne zaman başlamak istersiniz?" diye soruyordu. Leyla anında yanıtladı. "Hemen." Cavalieri'nin Rusiciana'sını biliyor musunuz? Evet biliyorum. Yalan söylüyor Leyla, yalan söylüyor. Cavalieri Rusiciana'yı biliyor. Söylemişliği var ama eserin Türkçesini biliyor. Ankara'da Türkçe söyledi, İtalyancasını bilmiyor. Eseri baştan sona İtalyanca değil bilmek, bir kez olsun dinlemişliği yok. Elbet biliyorum. Öyleyse hazır olun. 5 gün sonra yaz festivalinde Faligra Arenası'nda başrolü siz oynuyorsunuz. O zaman gerçeği söyledi. Ben Türkçesini biliyorum. İtalyancasını değil. Ve hemen ekledi. Ama 5 günde öğrenirim. Napoli Yaz Festivali'nde 3 opera sunuluyordu. Carmen, Mephisto ve Cavalieri'nin Rusiciana. Sonuncusunun temsil sayısı çoğaltıldı. Sırf bu yeni kızı değerlendirip tartmak için. Bakalım sahnede seyircinin karşısında baştan sona bütün bir operada ne yapabilirim diye görmek için. Öyle ya. O sınav günü bomboş bir salonda 2 arayı mükemmel söylemesi belki de yalnızca bir rastlantıydı. Belki de. Leyla otel odasına kapandı. Kapandı ve çalıştı. 1. gün, 2. gün, 3. 4. ve 5. gün. San Carlo operasından içeri girmesinin üzerinden 5 gün geçmişti. Arenada. Napoli'de Arena Fellegra, 10 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu. 16 Temmuz 1953. O gece tiyatroda tek boş yer yok. Ne insanı yüreklendirebilecek bir düşün, ne de bir umudun gelip yerleşebileceği tek boş bir köşe var. İşte temsil saati geldi, tüm ışıklar söndü. Karanlığın içinde kat kat yükselen, amfide uçsuz bucaksız sahnede genç bir kadın. Simsiyah saçlı, simsiyah gözlü, güzel genç bir kadın. Çevresine hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan basamaklara, basamakları dolduran insan seline bakıyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan sahneye bakıyor. Sahne İstanbul'daki çiftlikten daha büyük görünüyor gözüne. Sahne bütün bir dünya, o minicik bir nokta. Bu sahnede kaybolması olanaksız. O minicik arena kocaman. Arena onu yutmaya hazır bir uçurum. Artık uçurumun kenarındadır, kendini boşluğa bırakmaya hazır. Ansızın tüm ışıklar üzerinde, dizleri titriyor, dizleri çok titriyor. Tam korkunun en büyüdüğü anda, uçurumun tam onu yutacağı anda içindeki sesi, kendi sesini duyuyor. Haydi fethet onları, haydi unutma kendin için, yalnız kendin için söylüyorsun. Her saniyenin, her notanın tadını çıkaracaksın ve hepsini göstereceksin. Hepsini avucunun içine alacaksın, haydi büyüle onları. Artık dizleri titremiyordu. Artık o Santuzada'ydı. Sicilyalı köylü kız. Siyah eteğin üzerinde beyaz önlüğü, 2 örgülü uzun sarkan saçları. O Sicilyalı köylü kızı Santuzada'ydı. Ve sevdiğine, onu terk edip giden sevdiğine aşkını sunuyordu. Temsil bittiğinde 10 bin kişiyi büyülemiş, onları fethetmişti. Alkışlar dinmiyor, sahneye çiçek yağıyordu. Festivalin yönetimi ani bir program değişikliği yapıp 3 gün sonraya bir temsil daha koydu. O akşam temsil bitip soyunma odasına döndüğünde iki buket çiçek görünce çok şaşırdı Leyla. Karşısında İbo'yu görünce daha da şaşırdı. Hani o İstanbul'daydı? İbrahim Gencer uçağa atladığı gibi temsil saatine birkaç dakika kala Napoli'ye varmış, günlerden pazar olduğu için başarısız bir çiçek araması faslından sonra çareyi bir cenaze evinden çiçek kapmakta bulmuş. Mecburdu, Muhsin Hoca'ya söz vermişti. Ve ancak parmağındaki nikah yüzüğünü, yüzükteki Leyla yazısını göstererek tiyatrodan içeri girmeyi başarmıştı. Soyunma odasındaki buketlerin biri ondan, öteki ise minik bir kartı verdi. Biricik kızım Leyla, muvaffak olacağına eminim. Tebrikler, Muhsin Ertuğrul. O geceki temsili izleyenler arasında yaz festivalinin öteki operalarının şefleri, iki maestro, Frist, Reiner ve Tullio Serafin de vardı. İkisi de Leyla'yı hararetle kutladıktan sonra büyük müzik adamı Tulli Safar'ın Leyla'ya "Benim için birkaç değişik arya söylemenizi isteyeceğim." dedi. Bir iki gün sonra Santa Carlo Operası'nın küçük bir odasında Leyla yine sınavdaydı. Opera müdürü Di Costanzo ve maestro Tullio Serafin. Önünde bir kez daha deneniyordu. Leyla aryalarını söyledi, ne diyeceklerini bekliyor. İşte bunlar böyledir. Denerler, sınava çekerler. İtalya'da bunca büyük sanatçı, bunca büyük rekabet varken onu seçecek değiller ya. Hiçbir opera geleneği olmayan Türkiye'den gelmiş, adı sanı bilinmeyen bir sopranoyu kim iş verir? Ne diyeceklerini beklerken Tullio Serafin Di Costanzo'ya eğilip "Bu yavruda çok iş var, büyük kariyer yapacak." dediğini duydu. "Yavru ha, bu ne terbiyesizlik?" diye tam tüm şiddetiyle maestro'ya haddini bildirecekken Tullio Serafin Leyla'ya dönüp sözünün sonunu getirdi. Önümüzdeki mevsim burada San Carlo Operası'nda Çaykovski'nin Eugene'in Onekin'i yöneteceğim size başrol. Tatiana rolünü seçtim. Gelecek mevsim mi? San Carlo Operası'nda mı? Eugene'in Onekin'i mi? Toparlanmasına fırsat kalmadan bu kez opera müdürü Di Costanzo'nun sesini duydu Leyla. Ayrıca yine önümüzdeki mevsim sana burada bir repertuar operası Madame Butterfly'ı söyleteceğiz. Maestro Gabriella Santini yönetecek. Birkaç gün önce uçurumun kıyısındayken kendini Napoli'deki bir açık hava tiyatrosunun Arena Felegra'nın boşluğuna atıyormuş sanmıştı Leyla. Şimdi görüyordu ki çok daha yüksek, çok daha acımasız, çok daha derin bir uçurumun kıyısındaydı. Opera dünyasının o büyük arenasını bırakıyordu kendini. Ankara'daki İtalyan büyükelçisinin girişimiyle elinde bavulu Roma'ya geldiği günden bu yana bir ay ya geçmiş ya geçmemişti. Bütün bunlar bir ay içinde 1953 Temmuz'unda olmuştu. Gördünüz ya, bütün bunlar hep kendiliğinden oldu. O Leyla Gencer hiç ama hiçbir şey yapmadı. Yalnızca şarkı söyledi, hepsi bu. Kendi hep böyle diyordu ya. Bir rastlantı. Buono giorno, Madame Butterfly. Buonasera, Signora Butterfly. Napoli sokaklarında herkes ona böyle selamlıyor. Sokakta yürürken, kalabalıkta, manavda alışveriş ederken, kahvede, lokantada bir şeyler yerken. Hayır, tüm Napoli halkı Madame Butterfly operasını seyretmiş de Leyla Gencer'i oradan tanıyor değil. Eğer şans rastlantı diyeceksek, alın işte en sonunda bir rastlantının öyküsü. Leyla yeniden Napoli'ye gelmiştir. Gabriella Santini yönetiminde Madame Butterfly başrolünü oynamak için. Aynı günlerde Napoli, ne Napoli'si, bütün İtalya bir aşk hikayesinin dedikodu da çalkalanıyor. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini'nin aşkı. Ingrid Bergman, Amerika'da kocasını, çocuğunu terk etmiş, sevdiği adamın peşinden İtalya'ya gelmiş. O günlerde San Carlo Tiyatrosu'nda Jane Dark'ın oyununda oynamış, temsiller sona ermiş, her yaptığı, her söylediği gazetelere geçiyor. Gözünü kırpsa haber oluyor. Artık Napoli'den ayrılmak üzere. Ayrılmadan önce San Carlo'dan Madame Butterfly'ın açılışına gider. Romantik operaların en romantiği bu operayı izlerken müthiş etkilenir Ingrid Bergman. Butterfly sahnede. O locasında terk ettikleri, terk edecekleri, yitirdikleri ve yitirecekleri her şey için gözyaşı dökerler. Temsilin finalinde Butterfly çareyi ölümde bulur. Bergman ise sahne arkasından koşup Butterfly'ı, yani Leyla Gencer'i kucaklar. Gözleri yaşlı, Leyla'nın boynuna sarılmış, ona iltifatlar yağdırmaktadır. Beni ta en derinden sarstınız. Bu ses, bu müzik, bu öykü ve bu arada yüzlerce flash patlamaktadır. Ertesi gün tüm İtalyan basınının birinci sayfasında aynı resim. Ingrid Bergman ve Leyla Gencer. Manşet, Ingrid Bergman'ı derinden sarsan soprano Leyla. Madame Butterfly'ın San Carlo Tiyatrosu'nda açılışının üzerinden henüz 24 saat bile geçmemiştir. Ama herkes Leyla'nın adını duymuştur. Onun yüzünü tanımıştır. Buongiorno Madame Butterfly. Buonasera Signora Butterfly. Leyla Napoli'de Madame Butterfly'ı 3 temsil oynamak için anlaşma yapmıştı. Bir yıl içinde 23 temsil oynadı.